Annemi bir daha görebilsem. Zana Muhsen.
Ayrım 8.
Önemli bir şeyi kavramaya başlıyorum. Kocaları yurt dışında, Suudi Arabistan'da ya da yalnızca en yakın kente çalışırken kadınlar boyun eğip yalnız kalmaya alışmışlar. Yaşamlarının yarısı erkeksiz geçiyor. Geri döndüklerinde şu anda Abdülkadir gibi dümeni ele geçiriyorlar ve kadınlar onların otoritesini ve varlığını sineye çekiyor. Aslında kocalarının yokluğundan hoşnut kalıyorlar. Emine benimle konuşuyor. Anlamayı çok isterdim. Galiba bana acıyor. Birdenbire ağlamaya koyuluyor ve Abdülkaha da onu engellemeye çalışıyor. Elleriyle bir takım hareketler yapıyor ve ne olup bittiğini biraz tahmin edebiliyorum. Benim önümde ağlamasını istemiyor ve kendini toparlamasını söylüyor. Haula da bana acıyarak bakıyor. En azından bu evde beni anlayan ve benden yana görünen iki kadın var. Ama ağlamak dışında ellerinden bir şey gelmiyor. Emine yaklaşık 35 yaşında ve bir sürü çocuk sahibi. Biri 20, biri 16, biri 13, biri 9, biri 6 yaşında oğulları ve 17 yaşında bir kızı var. Doğru hesap yapabildiysem ilk çocuğunu 14'ünde doğurmuş olmalı. Yine hesabım doğruysa bütün oğullarını evlendirebilmesi için çok fazla para gerekiyor. Karı satın alma geleneği onlar için korkunç bir sorun olsa gerek. Ziyaret kısa sürüyor. Abdülkaha da kalkıyor. Kartal yuvasına geri döneceğiz. Aramızdaki mesafe bir metreyi aşmıyor. Kaçmak. Bunu düşünmüyor değilim ama nereye kaçabilirim? Şehir içinde örneğin sana da olsam koşmaya başlar, şansımı dener, bir elçiliğe sığınırdım. Kadınların yolunu tırmanıyoruz. Burada kadın olmak, yaşam boyu hüküm giymek anlamına geliyor. Yolda peçeli kadınlara rastlıyoruz. Bakıp usanmadan su kovaları taşıyan ya da kuru odun getiren, gelip geçen erkeklere bakmayan, bakıp usanmadan çocuk yapan kadınlar, bana uygun bir yaşam tarzı değil bu. Asla onların kölesi olmam. Muhammed Bey'i nazik karşılıyor. Hiçbir şey olmamış. Ben kaçırılırken babasına yardım etmemişim gibi davranıyor. Abdullah denen kocam olacak velide gelince, beni görür görmez sessizliğe bürünüyor. Biri görmezlikten geliyor, ben de onu. Oysa bu akşam geri gelecek ve önceki akşamlar yaptığım gibi yatağa girme anını geciktirmek için elimden geleni yapacağım. Sabahları Abdülkaha da onu sorguya çekiyor ve reddedildiğini öğrenirse öfkeye kapılıp beni hakarete boğuyor. Bu akşam reddediyorum. Kararlı bir ifadeyle sedire, pencere altına yerleşiyorum. Abdullah bana bakıyor, duraksıyor, sonra yaklaşıp beni yatağa çekmek için elini uzatıyor. Öfkem burnumda. Beni kendinden geçiren korkunç bir öfke bu. Tekmeler atarak onu odanın içinde kovalıyorum. Bir yılanı püskürtürcesine bir duvar dar ötekine püskürtüyorum. Defol, dokunma bana. Dokunmanı yasaklıyorum. Haykırmıyorum. Vahşi bir hayvan gibi alçak sesle azarlıyorum. Rastgele tokat atıyorum. Yüzünü elleriyle kapatıyor. Dövüşmeye bile çalışmıyor. Keşke ne söylediğimi anlayabilse. Ne çirkin şey. Ne çok tiksiniyorum ondan. Bu ev ne çirkin, ne iğrenç. Tiksinti, tiksinti, tiksinti. Ağzındaki tek sözcük bu. Hemen babasına şikayet etmek için kaçıveriyor. Bense soluğuma ancak kavuşabiliyorum. Ne oluyor diye soruyor Abdülkadir. Bana dokunmasını istemiyorum, hepsi bu. Ne zaman beni İngiltere'ye götürüyorsun? Baş kaldırmak işe yaramıyor. Kamçı gibi sert bir tokat şakağımda patlayıp beni yere düşürüyor. Abdullah ise sinsi bakışlarıyla geri dönüyor. Ne yaparsam yapayım, bu iğrenç temastan kaçamayacağım. Bu evin kuralı, şu oğlanın benimle cinsel ilişkiye girmesini gerektiriyor. Buna katlanmalıyım. İstediğim kadar hayatlarını çekilmez hale getireyim, sonuçta bu kuraldan kurtuluş yok. Her gece bu kabus yaşanacak. Abdülkadir da bana pes ettirmeyi iyice kararlı ve o uzun süre karşı koyulacak türden biri değil. İngiltere dışında bambaşka bir insan oldu. Kendi evimizde rastladığım Abdülkadir ile hiçbir ilgisi yok. Birmingham'dayken babamın diğer arkadaşları gibi geveze, sevecen ve zararsızdı. Yemen'de ise bir güruh başkanı, evinde her şeye egemen olan zalim bir kişi ve kimse ona karşı koyamıyor. Yaşlı annesiyle babası tüm güçlerini yitirmişler, özellikle de büyük baba. Oğlunun eline bakıyor ve artık söyleyecek bir sözü yok. Bu toplumda ailenin başkanı efendi kesilip her istediğini yapmakta serbest. Üstelik Abdülkadir'in köydeki diğer erkeklere bile haince davrandığını fark ettim. Bugün öğleden sonra kendisiyle aynı düşüncede olmayan bir adamla ne olduğunu bilmediğim bir konuda tartışıyordu. Sert sert konuştu ve adam hiç isyan etmedi. boyun eğmek. Bu kukla kocaya boyun eğmek. Sıkıntı dolu, uykusuz bir gece. Bu pis duvarlar arasında, sineklerle sivrisineklerin ortasında, ahır kokusu içinde, erkek şiddetiyle, kurtların ulumasıyla kuşatılmış bir halde bu duruma daha ne kadar katlanacağım? Bir İngiltere'yi ne zaman götürüyorsun? Sabah olur olmaz yakasına yapışıyorum. Bu soruyu sormadığın tek gün bile olmayacak. Hamile kalınca annenin yanında doğum yapmak için İngiltere'ye dönebilirsin. Yalan söylüyor. Hemen hamile kalacağımı umuyor çünkü çocuğum olursa kurallarına boyun eğeceğimi, çocuğun yemini terk etme isteğimi yok edeceğini sanıyor. Ona göre ne kadar çabuk pes edersem Birmingham'a o kadar çabuk kavuşacağım. Bu savaşın anlamını kavramaya başlıyorum. Kabullendiğime inandırmayı başarırsam eninde sonunda belki de onları bir oldu bittiye getirebilirim. Hamileyim işte, doğum yapacağım, beni İngiltere'ye gönderin. Fazla çözüm yolu yok nasıl olsa. Kurnazlık işe yarayabilir. Hatta hamile kalmadan onları bebek beklediğime inandırıp gitme izni isteyebilirim. Atulgah'a da yüzüme bakmadan bir bardak çay uzatıyor bana. Şişkovard odun ateşinde çapatis pişiriyor. İngilizce konuşmaları anlamıyor ama arada bir hain gözlerini üzerinde hissediyorum. Hakkımda ne düşündüğünü, bana karşı nefretini tahmin eder gibiyim. Hem ahlaksızım hem de taparcasına sevdiği oğlunu reddediyorum. Şu Abdullah'ın ölümüne ramak kalmış anlaşılan. Doğduğundan beri hastalıklıymış. Hamile kalırsan Birmingham'a dönebileceğime yemin eder misin? Yemine gerek yok. Çocuğuma bir evlat vermek için buradasın. Onun karısısın sen. Hayır, karısı değilim. Hiçbir kayıt yok. Var, belgeselimde. Göster o zaman, görmek istiyorum. Görmene gerek yok. Para ödedim, belgesi bende. Yalan söylüyorsun. Yalan söylediğini biliyorum. Belge filan yok. Ben İngiliz'im. Olurumu almadan kimse beni evlendiremez. İngiltere'de olsam bu yüzden hapse girersin. Elden ne gelir? Saldırgan davranıyorum. Birkaç saniye önce kurnaz davranmaya, pes etmiş görünmeye karar vermiştim ama bu adamla konuşurken nefret kaplıyor benliğimi. Rol yapmayı beceremiyorum. En kötüsü de saldırganlığımın onun umurunda bile olmaması. Bütün kozlar kendi elinde. Kaçamayacağımı, oğlunu reddedemeyeceğimi biliyor. Tecavüz kavramı aklının ucundan bile geçmiyor. Oğlunu sevmememe aldırış etmiyor. İngiliz oluşumla da dalga geçiyor. Burada İngiliz milliyeti geçerli değil. Yanıtı çok basit. Baban Yemenli, ona para ödedim. Kural böyle, sen Yemenlisin. Şu Yemen dağına karşı ona ait olmadığımı haykırmak geliyor içimde. Çıldırıyorum. 10 gün oldu ve annemden haber yok. Mektubumu postaya verdi mi ya da yola çıktı mı bilmiyorum. Yatağımın üzerine uzanıp en sevdiğim kitabı yeniden okuyorum. Kökler. Zencilerin uzun ve korkunç köleliklerini ve özgürlük için savaşımlarını anlatıyor. Tıpkı benim gibi köklerinden, yurtlarından koparılan bu gerçek kahramanlar kim bilir kaç kez beni ağlatmıştı. Çocuklarına Afrika diliyle geleneklerini aktarmak isteyen inatçı Kunta Kinte ile özdeşleştiriyorum kendimi. Kitabın sayfaları yıpranmış. Metni öyle iyi biliyorum ki bazı bölümlerini ezbere okuyabilirim. Abdullah Kağıdı'nın onca gururlandığı Arap televizyonu umurumda bile değil. Bunu odama koyarak beni etkileyeceğini sanmıştı. Burada beni etkileyebilecek tek şey akan suyu, uygun bir tuvaleti ve gece gündüz görmeyi sağlayacak elektriği olan temiz bir banyo olabilir. Bu evlerin içleri hep karanlık. Suudi Arabistan'da imal edilen Coca-Cola'yı içip pilleri Hong Kong'da yapılan televizyonu seyrederken orta çağda yaşıyor ve kendilerini modern sanıyorlar. Sana bir ziyaretçimiz var. Arkadaşıma selam vermen gerekiyor. Benimkinin yanında olan Bakera'nın odasına gidip adamı nazikçe selamlıyorum. Bakışlarını çeviriyor ve Abdülkah da onu kendi odasına götürüyor. Erkekler ayrı, kadınlar ayrı. Yabancı adamın ziyareti beni hiç ilgilendirmiyor. Ancak bir süre sonra adam gidince Abdülkah da şimşek gibi odama dalıp kolunun altındaki giysileri yatağın üstüne fırlatıyor. Giyin. Giyineyim mi? Neden? Giyineyim zaten. Erkekler bu kılıktayken sana bakamıyorlar, utanıyorlar. Demek adam bunun için gözlerini benden kaçırmış. Hala giydiğim İngiliz giysileri ve açık saçlarım yüzünden. Yatağa saçılmış elbiselere bakıyorum. Korkunç turuncu kumaş payetlerle kaplı. Tanıyorum bunları. Mardin elbiseleri. Tuttuğum gibi yere fırlatıyorum. Kesinlikle bunu giymem. Atıl Kağa da öne atılıyor. Öfkeyle yüzüme vurmaya başlıyor. Bağırıyorum. Vurmayı sürdürüyor. Başım ağrıyor. Kulaklarım uğulduruyor ama ben de onun kadar öfkeliyim. Elini vurmak için bir kez daha kaldırıyor. Fırlama sırası şimdi bende. Rastgele ısırıyorum. İşaret parmağı dişlerimin arasında. Çenemin tüm gücüyle ısırıyorum. Tıpkı bir köpek gibi tuttuğumu bırakmıyorum. Isırıyor, ısırıyorum. Dişlerim tırnağının üzerinde. Ağzımda kan tadı var. Acıyla haykırıyor ve çığlığı üzerine Muhammed odaya giriyor. Ne oluyor? Bizi ayırmaya çalışıyor. Boğulmak üzere olduğum için elini bırakıyorum. Muhammed kanlı elini tutan babasını dışarı götürüyor ve ben korku ve öfkeden tir tir titreyerek soluk soluğa bakelayla yalnız kalıyorum. Kudurdum, gerçekten kudurdum. Bart da içeri girip yere saçılmış giysileri toparlıyor. İki kadın aynı anda konuşmaya başlıyorlar. Hiçbir şey anlamıyorum. Hareketleriyle bu korkunç elbiseleri almam için beni ikna etmeye çalışıyorlar. Abdülkahada'nın odasını gösterip öfke taklidi yaparak ısrarla giysileri bana uzatıyorlar. Anlamı şu, kendileri gibi giyinmeyi kabul etmezsem çılgına dönen Abdülkahada beni dövecek. Her ikisi de yaptıklarımdan ve itaat etmezsem olabilecek şeylerden ötürü dehşete kapılmış görünüyor. Daha önce böyle bir şeye hiç rastlamamışlar. Bu evin içinde bir fırtınayım ben, onları korkutuyorum. Uzanan elleriyle bana yalvarıyor, beni yüreklendiriyorlar. İnadığımda ne tür tehlikeleri göze aldığımı biliyorlar. Abdülkadir ile ziyaretçi arasında bir şeyler geçmiş olsa gerek. Adam bacaklarıyla saçlarını gösteren fahişe gibi bir kadını evine aldığı için onu ayıplamış olmalı. Her yanımı kaplayan öfke yavaş yavaş diniyor. Tehlikenin farkına varıyorum. Kendi giysilerimin üzerine bu yaldızlı elbiseyi geçirmeyi deniyorum. Ayakta aptallaşmış bir halde rahatsız ve taş gibi dikiliyorum. Bakela beni avutmak için göğsüne bastırıyor. Gözlerinde yaşlar görüyor. Bart ellerini kavuşturuyor. 40 yılda bir de olsa bakışları yumuşadı. Belki de üzüntüm anlar gibi oluyor ama pes edemem. Buranın kokusunu taşıyan, bu kokuyu tenime işleyen turuncu payetli fazlasıyla bol iğrenç elbiseyi giyemem. Yapamam. Üzgünüm, bunu anlasınlar diye başımı sallıyorum. Yapamam, henüz olmaz. Savaşmamı, direnmemi bir türlü anlayamıyorlar. Alçak gönüllülük ve itaatin, kişiliğimin birer parçası olmaması onlara garip geliyor. Kendileri için önemli olan yalnızca gelenek, görenek ve terbiye. Başka bir şey öğrenmemişler. Bana göre bu kölelik, bu köle giysisini giymeyeceğim. Sonraki günler Abdülkahada ile aramda bir dizi hakaret ve tokat sahneleriyle geçiyor. Yüz yüze bir meydan savaşı. En azından ısırma yeteneğimi öğrenmiş oldu. Boş bulunmaktan kaçınıyor. Elinin üstünde diş izlerimi taşıyor. Onu, erkeği, efendiyi küçük düşürdüm. Dövüyor ama bana nasıl hakim olacağını, evde ve köy içinde kaygı uyandıran bu asi yaratığa ne yapacağını bilemiyor. Bu kargaşa içinde Vart ile Bakela gündelik ev işlerine katkıda bulunmamı sağlamaya çalışıyorlar. İlk başlarda benden hiçbir şey istemiyor, odamda roman okuyup müzik dinlememe izin vererek yiyecek getiriyorlardı. Şimdi ise yaptıkları işe ilgi duymam için uğraşıyorlar. Emir mi aldılar, yoksa nedeni yalnızca kafese kapatılmış bir hayvan gibi dört döndüğümü görmeleri mi? Bana acıdıklarını ve oyalanmamı, bu yaşam tarzına alışmamı istediklerini düşünmeye yeğliyorum. Temel görevlerinden biri, odun fırının kızgın levhaları üzerinde şapatis kızartmak. Bart nasıl yapılacağını gösteriyor bana. Alevler ellerini yalıyor. Fırının üzerine eğilince yoğun sıcaklık yüzüme çarpıyor ve canlı canlı yanarım korkusuyla kaçıveriyorum. Nasıl dayanıyorlar buna? Elleri sertleşmiş, derileri yanık boynuza dönüşmüş. Bu benim için katlanılması olanaksız bir işkence. Eller alevin içinde, avuç kızgın levha üzerinde, yanaklar ateşten alev alev. Günden güne sürüp giden bir cehennem. İki tür şapatis var. Birincisi kızarıyor, ikincisi fırında pişiyor. Kızartma için köyden un almak gerekiyor. Kadınlar birkaç aylık gereksinimlerini satın alıp bodrumda saklıyorlar. Ve her an patlamaya hazır gibi duran kocaman paketleri başlarının üzerine taşımak zorundalar. Sonra un hamur haline getirilip krep şeklinde yuvarlanıyor. Tavaya biraz yağ konuluyor ve hamur her iki tarafı altın sarısı oluncaya dek kızartılıyor. Kadınlar çoğunlukla şapatisi elde ve ateşin içinde kızartmak zorunda kalıyorlar. Ocağın üzerine eğilip becerikli hareketlerle hamuru sayıyor, alevlerle yanıkları hiçe sayarak çeviriyorlar. Şapatisin angaryası bu kadarla bitmiyor. mısırların toplanması, tohumların büyükçe bir taşla ufalanması da son derece yorucu işler. Fırında pişirmek içinse fırın levhaları bu kreplerle kaplandıktan sonra alevleri canlandırmak için biraz odun ekleniyor ve hamur şişene kadar gözler üzerinden ayrılmıyor.
Ayrım sonu.